Keşke onun yerine sen ölseydin. Ben öyle demedim.
Filmden gelen sesler. Bazen büyülü bir bakışın getirdiği bahar, ışıldayan yıldızlar, neşeli şarkılar, hepsi aniden bastıran kara kışın altında kalır. Onsuz yaşayamam dediğin, güneşin solduğu karanlık günlere alışmış bulursun kendini. Vakit bir hayli geçip sevgilinin hayali solduğunda da ondan geriye sadece mısralar ve ağıtlar kalır.
Hangi kelime dindirebilir yiten bir aşkın acısını? İyi ki düşüncelerin kendi dili yok. Ölüme bile sevinirler hala yaşadıkları için.
Bu hafta filmden gelen seslerde TRT ortak yapımları Hayat, Gülizar ve Kanto filmlerinde DIT ve kurgucu olarak çalışmış, ödüllü kısa filmleriyle tanınan Cihan Abdal'la set deneyimleri, kendi kısa filmleri ve kısa film türü üzerine konuşacağız. Filmden gelen sesler başlıyor. Cihan Abdal'ın Zamangah filminde ayrılığın ardından eli kolu kör düğüm olan bir kadının yaşadığı aşk acısının şiire dönüşümü anlatılıyor. Koreografi ve müzikal ögeler de barındıran filmin başrollerini ünlü koreograflar Deniz Alp, Galip Emre ve Perde Sanat Tiyatrosu'ndan Umut Görkem Demir üstleniyor.
Sen daha iyilerine layıksın.
Şimdi üzülürsün.
Yarın başkasını bulunca.
Önceki kısa filmi Helezon Değişken'le 12 ülkede 25 festivalde gösterilen ve 18 ödül kazanan yönetmen Cihan Abdal, yeni kısa filmi Zamangah'la festival yolculuğuna devam ediyor. Bugün stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. Dinleyicilerimizin yapımcılarımız arasından tanıdığı Cihan Abdal. Hoş geldin.
Hoş bulduk.
Ben sen diye hitap edeceğim çünkü iş arkadaşımsın aynı zamanda. Cihan Abdal, sinemaya olan ilgini ilk nasıl keşfettin ve bunu üretim aşamasına taşıma iç tepesini ne zaman hissettin?
2008'de bir kaybolduğum bir dönem yaşıyordum. O dönemde bir roman yazmaya başladım. Günde 15-20 sayfa yazıyordum ve kendi yarattığım dünyada gerçekten çok hoş hissediyordum kendimi. Sonrasında Gürsel Korat'tan, Gazi Üniversitesi'nde okurken aldığım senaryo dersinden itibaren, o akşam hatta rüyamda bir senaryo gördüm. Uyanıp yazmaya başladım. Aslında biraz öyle başladı ve sonra hocaya gönderdim. Hoca da fikri beğendi. Uzun metrajlı film yazmaya başladım senaryo. Ardından uzun metrajlı filmin biraz çekimi zor gerçekten dönüyor.
Çok emek gereken ve ekip toplamak gereken bir iş değil mi?
Evet, biraz daha bunu fark etmeye başladığımda aslında 2 yıl falan denedim senaryo yazmayı. Ardından dedim ki artık kısa filmi keşfedip oraya doğru yöneleyim. Sonrasında 2018'de Yolcu'yla tanışıncaya kadar bu süreç devam etti. Kendi kendine bir şeyler çekti.
Hem Yolcu'dan hem Zamangah hem de Helezon Değişken filmlerinden bahsedeceğiz. Peki sinema senin için ne ifade ediyor? Nasıl bir araç senin için?
Aslında gelecek zamana bir böyle çentik atmak ve medeniyetin yükselmesine bir katkıda bulunmak fikirleriyle, böyle yüce fikirlerle başladım. Sonrasında aslında herkes biraz sinemaya doğru yöneldiği için daha iyi bir eser yaratabilmek adına aslında sanatın her dalına yöneldim. Heykel, resim ve öyle diğer mi? Tiyatro Hı-hı. gibi. Evet, hepsiyle biraz ilgim vardır. Bir derdim var ve bu derdi bir şekilde o varoluş sancısını koyabileceğim bir alan aslında benim için sanat. Şiir de arada yazıyorum. Sinemada biraz böyle. Yani bir derdim var ve o derdi herkese göstereceğim, anlatacağım bir Hı-hı. alan. Benim ayağıma değen taşın onların da ayağına değmesini istediğim bir ortam diyebiliriz.
Belgeselde özellikle bunu söylerler. Bir derdin olmalı ki bir belgesel çekilsin diye. Hani belgesel çekeceğim diye bu işe başlayamazsın derler. Doğru. İlk ciddi film denemesi Yolcu da bir belgesel aslında. Evet. Bu nasıl çekildi? Nasıl bir süreçti?
Ali tren yolculukları yapan, trenlerde yaşayan görme engelli biriydi. Ali Topçu. Onunla tanışıp trajik hikayesine vakıf olduktan sonra benim de trenlerle ilgili yemekli vagondaki o geleneğin bitirilmesine bir isyanım vardı. Bununla birleşen bir hikaye olmasını istiyordum. TRT'den arkadaşımız Cemil Oğuz'la birlikte o filmi çekmeye başladık. Biz biraz daha böyle o benim dertlerimi de o filmin içine koyalım derken Ali'nin ki öyle büyüktü ki, öyle yüceydi ki o yaşam biçimi. Her gün yolculuk yapıyor, her gün başka bir şehirde ve trenlerde yatıyor, trenlerde kalkıyor. Onunki daha ağır bastı ve ben aslında biraz geri çektim kendi dertlerimi. Burada onun hikayesini anlattık. Yaklaşık 6 çekim yaptık, 6 yolculuk yaptık, bunlara Kars ve İzmir dahil. Ve onu direkt doğal ortamında çektik. Zaten filmde de tren dışı herhangi bir sahne yok. Ya trendeyiz ya istasyondayız. Öyle onu anlatmaya çalıştık. Ve bu aslında benim için çok da montaja da başladığım bir dönem olmuş oldu.
Montajını da sen yaptın.
Aynen. Hı-hı. Montajını da kendim yaptım.
O da çileli bir süreçtir derler.
Çok. Yani ilk montaj olunca 6 yolculuk ama sürekli çekim yaptık. Zaten evet. 28 saat sürdü Kars. Orada sürekli çekim yaptık. Bunları toplayıp bir hikaye yaratmak çok meşakkatli oldu gerçekten.
Ama karakterle tanışmanız tamamen tesadüf eseriydi.
Evet.
Bu önemli bir nokta bence. Çünkü bu tesadüflerden çok büyük sanat eserleri de oluşabiliyor zamanla. Biz de sayende karakteri Ali karakterini, Ali'yi tanımış olduk. Senin aynı zamanda TRT ortak yapımlarında çalıştığını biliyoruz. Hı hı. Bu sürece nasıl başladın?
2020'de Kuru Otlar Üzerine için Nuri Bilge Ceylan'ın yanında çalışmak üzere görüntü ekibinden bir ihtiyaç oldu. DIT olarak ve kurgucu olarak.
Dinleyicilerimiz için DIT'yi açalım mı?
Olur. Aslında görüntü teknisyeni diyebiliriz evet. ama orada tam yaptığı iş çekimler sırasında yönetmenin arkasında durup ekranda görüntüyle ilgili bir problem olup olmadığını denetleyen, çekimler arasında görüntüleri alıp kaydeden, yedekleyen ve son izlemeleri yapıp işte devamlılığa fotoğraf gönderen aslında çok riskli bir meslek. Ama Türkiye'de de çok bilinmiyor. Bunu daha çok kamera asistanları onu da yapıyor. Ama bizimle birlikte biraz DIT meselesi daha öne çıktı gibi. Nuri Bilge Ceylan olmadı. Hayat'la Zeki Demirkubuz'la başladım ki ben ikisini de çok severim.
Evet.
Hayat filmiyle başladı. Sonrasında Belkıs Bayrak'ın Gülizar filmi ve ardından da Ensar Altay'ın Kanto filmlerinde DIT ve kurgucu olarak çalıştım.
Şimdi iki büyük ismi zikrediyorsun. Nuri Bilge Ceylan ve Zeki Demirkubuz. Şimdi Zeki Demirkubuz'la beraber çalışmak nasıldı? Nasıl bir his?
İlk uzun metrajlı filmimdi. Set ortamını bilmiyordum. Hocayı da çok tanımıyordum kişisel olarak. Sadece filmlerini çok izlemiştim. Çok zordu. Yani çok meşakkatliydi. Günde 14-15 saat çalışılan saatler ve orada şimdi yönetmenin başka dertleri de var. Her şeyle ilgilenen bir yönetmen var. Yani biraz kendisiyle ilgili hikayeleri de duymuşsunuzdur. Biraz zor bir karakter Zeki Hoca. Ama şey açısından keyifli oldu benim için. Yönetmen istidadıyla oraya gidince bir taraftan benim içimde de o yönetmen pek susmadı. Zeki Hoca'yla çatışmalarımız da oldu bol bol. Ama bu çatışmalardan güzel bir film doğduğunu düşünüyorum. Film içerisinde benim hocam olmadı bunu tekrar çekelim mi dediğim sahnelerin çoğu yok filmde. Karakterin babasıyla birlikte durduğu mekanlar var. Oraları mesela ben keşfetmiştim böyle orada gezerken. Bunları görmek çok hoşuma gitti. Aslında bir taraftan risk alıyorsunuz yönetmenle o anlamda karşı karşıya gelerek. Ama bir taraftan da bunun yansımasını gördüğünde mutlu oluyorsun.
Büyük de bir deneyim olmuştur diye düşünüyorum bir ustayla çalışmak.
Çok. Yani
büyük bir şans.
Şu ana kadar çok... Hani kendim de film çektim, başka arkadaşlara da yardımcı oldum. Uzun metrajlı filmlerde de çalıştım ama Zeki Demirkubuz'dan ve Hayat filminden çok şey öğrendim. Özellikle Zeki Hoca'nın oyuncularla olan iletişiminde olması olmaması gereken şeyler, setin yönetimi, ekibin yönetiminde olması ve olmaması gereken şeylere çok vakıf oldum. Benim için müthiş bir şeydi. Sonraki filmlerde zaten geldikten sonra hayattan direkt film çekmeyi biraz daha fabrikasyon haline getirdim diyebiliriz.
Genellikle biz filmleri uzun metraj filmler olarak biliyoruz. 1,5 saatlik, 2 saatlik. Kısa film olunca da şöyle bir fikir olabilir. Kısa da film mi olurmuş efendim diye bir fikir gelebilir insanların aklına, dinleyicilerimizin aklına. Kısa film kavramı üzerine biraz konuşalım mı? Kısa filmin özelliği nedir ve Türkiye'de ne kadar bilinir kısa film?
Uzun metrajlı film biraz daha roman gibi düşünebiliriz. Bir karakter var. Karakterle empati yapıyorsunuz ve o karakterin bir dönüşümü oluyor. Şimdi bu karakteri yeterince gördüğünüzde, yeterince sahnede gördüğünüzde siz onunla empati yapmaya başlıyorsunuz. Kısa filmde ise süre zaten kısıtlı olduğu için bunu yapamıyoruz. Ama maalesef Türkiye'de çekilen kısa filmlerin %90'ı uzun metrajlı film zihniyetiyle yapıyor.
Ne demek bu? Yani karakter,
karakter
oluyor.
Ve karakter dönüşümü oluyor. Yani kısa film biraz daha bir durum, bir duygu üzerine metaforla anlatarak aslında şiirsel bir şey. Yani bir şiir diyebiliriz kısa film için. Ayrıca Türkiye'deki kısa film jürileri, yani o festival jürileri de o kısa film mantığına henüz erişemediği için gerçekten çok sanatsal kısa filmler izliyoruz biz ve bunlar Türkiye'de gösterilemiyor. Türkiye'de gösterilen kısa film çeşidi dediğim gibi uzun metrajlıya kayıyor biraz da. Belki zamanla bunu anlayabiliriz. Aslında şöyle bir durum var. Bir film için 1,5-2 saat film zaman ayırmak son zamanlarda hayatın hızı çok arttı ve insanlara da zor geliyor. Kısa film bunu biraz daha öz bir mantıkla yaptığı için bence keşfetmeyenler bir keşfedebilir diye düşünüyorum.
Nereden başlasınlar dinleyicilerimiz? Hiç kısa film izlememişse mesela nereden başlasınlar?
Yani çeşitli platformlar var bununla ilgili. Google'a yazabilirler, YouTube'a, Vimeo'ya yazabilirler. Orada ödüllü kısa film yazabilirler belki.
Ödüllü ya da... kısa filmden o zaman güzel bir ibare. Ödüllü kısa filmden başlayabilirler dinleyicilerimiz. İlgilenmek istiyorlarsa. Şimdi ben şöyle düşünüyorum açıkçası, güzel şeyler çokça zikredilmeli, çokça söylenmeli diye düşünüyorum. O yüzden bunu da tekrar edeceğim. Yönetmeni olduğun ikinci film Helozon Değişken 12 ülkede 25 festivalde gösterildi ve 18 ödül aldı. Tebrik ederiz öncelikle.
Teşekkürler.
Bu kadar başarı elde edeceğini düşünüyor muydun?
Yok, hiç düşünmüyordum.
İnsan
aslında
hayal eder ya, hani ileride şöyle olur diye bir mutlu olur, o hayalle ilham dolar. Evet. Olmadı mı öyle?
Helezon Değişken çok büyük zorluklarla çekildi. Yani bir mağarada çektik. Bizim yapımcılarımızdan Nimet de yardımcı yönetmenliğimi yapmıştı, Nimet Pilavcı. Gerçekten çok meşakkatliydi. Şarj aletimiz ve bataryalarımız çalındı. Son anda yetişti film. Yani çok büyük emek olduğu için aslında... Güzel bir karşılığı oldu ama çekerken hiç böyle olacağını düşünmüyordum. Yani bu kadar büyüyeceğini işin. Geçenlerde işte Hindistan'da bir festival, zaten Hintliler çok sevdi. 6 tane
öyle
sadece Hindistan'da festivalde yayınlandı. Bir online festivale beni de çağırdılar. Orada görmek, yani Hindistan'a ulaşabiliyorsun. Yolculuk yapmadan fikirlerini oraya ulaştırabiliyorsun. Bu çok büyük gurur benim için.
Helezon hakkında bize biraz bilgi verebilir misin? Ben de izledim filmi ama soyut bir şeylerden bahsettiğini düşündüm. Sadece oradaki hikayeden bahsetmediğini düşündüm açıkçası. Ve bu sanıyorum ki bir seriye dönüşecek.
Evet.
Başka filmler de olacak. Biraz bize ipucu verebilir misin bu
tabii,
konuda?
Tabii. Şöyle Helezon 4 filmlik bir seri olacak. Her biri başka çağda geçen ama benzer mekanlarda geçen bir hikaye. Helezon'un aslında altyapısındaki felsefede insanın doğada aradığı o element aslında kendi içindedir den yürüyor. Ve aslında bir taraftan da insanın en büyük ihtiyaçlarına sesleniyor. Nedir? Biz şu an modern hayatta belki bunları yaşamıyoruz ama susuzluk, yemek yiyebilmek, barınmak ve ısınabilmek. Bunları yaşamadığımız için aslında ben Helezon filmleriyle, o dört filmlik seriyle modern insana ilkel zamanı hatırlatıp onlara bir hayatlarına, o doğaya geri dönüş fırsatı sağlamak istiyorum. En azından bir yerde o hissi yakalayıp doğayla olan bütünlüğümüzü hissetmelerini ve biraz daha bu gri yaşamlardan doğaya doğru ilerlemelerini istiyorum. Filmlerin biraz altındaki amaç da bu diyebiliriz.
Evet, zaten bir dinginlik de vardı orada, ben hatırlıyorum. Ateş başındaki sahnede bir orada gönderme olduğunu hissetmiştim. Demek ki doğru bir tahminmiş. Bir de son filmin var, Zamangah. Zamangah'ta bir ayrılığı anlatıyor. Evet. Herkesin içine dokunan bir film olmuştur diye düşünüyorum çok izleyen. Çünkü herkes öyle ya da böyle bir ayrılık yaşamıştır dünyada. Bu fikir nereden geldi aklına?
Esasında Zamangah iki şiirden besleniyor. Birinci şiir, İstanbul'da bir dolmuşta giderken iki farklı bireyin sohbetine tanık oldum. Ben dolmuştan indim ama ruhum onlarla birlikte yolculuk yaptı. Onların evlerine gitti. Ailelerinden gördükleri baskıyı gördü. Onların bazı problemlerine şahit oldu. Ve sonra o şiir oluştu. Diğer şiirde pandemi döneminde yaşadığım bir ayrılığın üzerine yazmıştım. Bu iki şiirin birleşiminden Zamangah çıktı. Aslında Zamangah diye bir kelime yok Türkçe'de. Hı hı. Bizim kattığımız, belki de gelecekte kullanılan bir kelimeye dönüşebilir. Belli bir mekanda zamanı yönetebilen bir imge diye düşünüyorum Zamangah'ı.
Her film bir öğrenme süreci aslında. Ve bir şeyleri de deneyimleme süreci bence aynı zamanda. Filmi çekmeye başlarken belki kafanda farklı şeyler var. Çekmeye başladıktan sonra o fikirler belki dönüşüyor bir şeylere. Somutlaştıkça yeni fikirler geliyor. Zamangah sana ne öğretti?
Zamangah bana ekip ruhunun ne kadar önemli olduğunu ve bu ekip gerçekten kolay olmuyor. Kısa film bütçesiz bir iş. Yani insanlara para vermeden burada komünal şekilde.
Gönüllü mü çalışıyor insan?
Tabii, kesinlikle.
Aa, ne kadar önemli.
Gönüllü çalışıyor. Birileri evden yemek getiriyor. Onu yiyorsunuz hep birlikte falan. Yani o anlamda ekip ruhu çok önemli sinemada. Zamangah da bana bunu öğretti ve her film aslında bir öğrenme süreci. Yapamadığın şeyi nasıl yapılabilir hale getirebileceğini ve dönüştürebileceğini görüyorsun. Çünkü her çekimde bir problem oluyor. O problemi aşmak için sen aslında bir deneyim kazanmış oluyorsun. Zamangah da bana bayağı deneyim kattı diye düşünüyorum.
Ben de Agnes Varda'nın bir belgeselinden bir anekdot aktarayım. Filmleri yanıyordu ve yeniden çekiyordu. O şekilde devam ediyordu. Bu süreci de çekmiş, belgeseline dahil etmiş. Oradan ben çok şey öğrenmiştim aslında sinemaya dair. Şimdi dinleyicilerimiz merak ediyorlardır eminim bu üç güzel filmi. Nereden ulaşabilirler, nereden izleyebilirler?
Benim bir kısa film topluluğum var, Kısaft adında, Ankara Kısa Film Topluluğu. YouTube kanalımızda Yolcu ve Helezon Değişken mevcut. Zamangah'ın henüz festival süreci yeni başladı. Hı hı. Festival sürecinde filmler gizli oluyor. Linkle ulaşılabiliyor. Hı hı. Yani izleyicilerimiz bana ulaşabilirlerse Instagram'dan ben onlara yollamayı düşünebilir miyim? Şu anda Halikarnassus Film Festivali'nde yayınlandı. Ve bir festivalde daha yayınlandı sanırım, Şili'de.
Şili'de.
Evet,
Şili'de. Ne kadar güzel, dünyanın her yerinde bu filmler izleniyor. İzlenmek evet. De ne kadar hoş.
Takipte kalırlarsa bir şekilde o
evet,
izlemeyi
Cihan Abdal ismini unutmasınlar, takipte kalsınlar. Çok teşekkür ediyorum Cihan Abdal bu güzel söyleşi için. Aynı zamanda bu güzel filmler için de devamını bekliyoruz. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarında.
Rica ederim. Ben çok teşekkür ederim.
Programı hazırlayan Nimet Pilavcı, Cihan Abdal ve Murat Baran, mikrofonda ben Burcu Aydemir. Haftaya filmden gelen seslerde görüşmek üzere.